Dudaktan kalbe.
Ayrım 2.
Cavidan salkımın ucundan bir küçük parça kopardı, gülerek bir toplu iğneyle yakasına iliştirdi. Üzüm sergisini bırakarak tekrar tarasa çıkmışlardı. Vefik Paşa kızına sordu. Nerelerde dolaştın Cavidan? Bağın ta öbür ucuna gittim. Mehtap'ta bağların içinde yürümek ne kadar güzel oluyor baba. Hiç dikkat etmemiştim. Topraklar baştan başa çıplak, ağaçsız, sade, sıra sıra kütüklerin küçük gölgeleri var. Birdenbire karşı taraflardan bir keman sesi gelmeye başladı. Meşhur şark noktürününü çalıyordu. Hem de güzel, ne fevkalade bir çalış baba. Prens Vefik ağır ağır başını sallayarak izah etti. Eksekusyonun fümo bir şey olacağını tahmin etmem. Zannederim Mehtap senin empresyonabilitesini artırdı. Bu şark noktürünleri ne büyük şöhret kazandı. Nereye gitsem ona tesadüf ediyorum. Tasavvur et ki meyhane ve kahve gramofonları bile onu çalıyor. Fakat ne de olsa Arap deresinin bu Alaturka dekoru içinde bu müzik tuhaf düşüyor. Ev sahibi karşılık verdi. Size bundan daha tuhaf bir şey söyleyeceğim. Bu alafranga şark noktürünleri bu Alaturka Arap deresinde doğdu. Bestekarı Hüseyin Kenan adında bir İzmirli çocuktur. Hemen hemen burada bu Bozyaka bağlarında büyüdü. Prenses kemanın çok iyi çalındığını söylemekte hata etmedi. Çünkü onu bizzat bestekarın yayınından dinledi. Hüseyin Kenan 2 günden beri burada dayısının bağında misafir bulunuyor. Baba kız hayretle birbirlerine bakıyorlardı. Münir Bey devam etti. Hüseyin Kenan baş komşum Sayıp Paşa'nın yeğenidir. Küçük yaşından beri tanırım. Mahcup, çekingen, nazlı bir çocuktu. Bazı sebeplerden dolayı Sayıp Paşa kız kardeşini de yeğenini de sevmiyordu. Sayıp Paşa 2'de 1'de belediye reisi intihap edilir, İkbal budalası bir adamdır. Nedense hemşerizadesinin adam olamayacağına inanıyor. Onu esnaf yapmayı istiyordu. Ben araya girerek mühendis mektebine yazdırdım. Mektebi güçlükle bitirdi. Birkaç sene küçük memuriyetlerde dolaştığını, bir zamanda İstanbul'da musiki dersleri vererek fakirhane yaşadığını işitiyordum. Hala unutmam, bir gün Sayıp Paşa'ya tesadüf ettim. Kardeşine ve yeğenine karşı ateş püskürüyordu. Meğer Kenan annesinin kemer altındaki küçük dükkanını satıp Avrupa'ya gitmiş. 3-4 sene ondan haber alamamıştım. Geçenlerde bir Avrupa mecmuasını karıştırıyordum. Gözüme Kenan'a benzeyen bir resim ilişti. Altındaki yazıyı okudum. Genç ve değerli Türk virtüözü Hüseyin Kenan diyordu. Mecmuada bir de tenkit makalesi vardı ki onun verdiği bir konserden bahsediyordu. Kenan büyük istidadını teslim ettirmiş, konserin kendi bestelerine ait olan kısmı da çok beğenilmiş. İstanbul matbuatının sermayesiz, dedikodusuz bir zamanıydı. Gazetelerden biri Kenan için yazılan yazılardan birkaçını tercüme etti. Sonra öteki gazetelerde adet olduğu üzere ondan görerek sütun sütun bentler yazdılar. Avrupa bir adamın ehliyet ve ehemmiyetinden bahsederse tabii o adamdan artık şüphe etmeye mahal kalmaz. Senelerce aramızda sefalet içinde yaşayan bu meçhul sanatkarı birdenbire göklere uçurdular. Emsalsiz bir dahi yaptılar. Kenan gölgede yaşayacak bir şahsiyet değildi. Fakat söyledikleri gibi bir dahi de olduğuna inanmıyordum. Şark noktürünlerinin gördüğü büyük rağbet onun şöhretini artırdı. Kenan'ın mutlaka sürüneceğini söyleyen, daima bunun için 3 sene mühlet veren Sayıp Paşa'nın şimdi onunla ne kadar iftihar ettiğini bilemezsiniz. Geçenlerde İzmir'deki edebi mecmualardan birinde kendi resmini neşrettirdi. Altında şehrimizin belediye reisi muhteremi ve bestekar Hüseyin Kenan Bey'in dayısı Sayıp Paşa Hazretleri yazısını okuduğum vakit gülmekten katılıyordum. Kenan dayısının ısrarları üzerine 2-3 aylığına İzmir'e geldi. Bu müddet zarfında yeni bir eserini de tamamlayacakmış. Dün sabah bana uğramıştı. Eseri hakkında malumat istedim. Paris'te tanıdığı Suriyeli bir şair kaleminden çıkma bir opera. Onu besteliyor. Mevzu Harun Reşit zamanına ait güzel bir hikaye. Vakayı çok iyi anlamış ve duymuş. bu işi muvaffakiyetle bitirebilirse Kenan zamanımızın meşhur bir kompozitörü olacak. Vefik Paşa ve Cavidan bu sözleri derin bir alaka ile dinlemişlerdi. İhtiyar prens telleri sayılacak kadar seyrek sakallarını çekiştirerek "Aziz arkadaşım," dedi, "ikramlarını unutmayacağız. Fakat bizi daha ziyade memnun etmek için ne yapacaktın biliyor musun? Bu gece bu şayane dikkat genci de davet edecektin." Cavidan hararetle babasını tasdik etti. "Bu genci tanıdığımıza çok memnun olacaktık." Ev sahibi izahat verdi. "Emredersiniz," dedi. "Kaybolmuş bir şey yok. Yarın gece onu da davet ederiz. Hatta isterseniz şimdi bile mümkündür. Ne kadarcık yer. Zeynel'i göndereyim, gelmesini rica edeyim." Bu güzel bir fikirdi. Baba kız memnuniyetle birbirlerine baktılar. Vefik Paşa gözlerini büzdü, baş parmağını kaşları arasına soktu. Kendisine güzel bir fikir geldiği vakit daima böyle yapardı. "Yapılacak daha güzel bir hareket var. Genç virtüoza şimdi bir baskın vereceğiz. Ziyaretimizin bu çocukta uyandıracağı teessür ve heyecanı düşünün, Cavidan." Vefik Paşa başkası için hazırladığı bu heyecanla kendisi titriyor, Türkçeyi bırakıp Fransızca olarak sözüne devam ediyordu. "Gece vakti bu peri alemi dekoru içinden iki şahıs zühur ediyor. Bunlar bir prensle bir prensestir. Çocuğun cümleyi asabiyesini sarsacak bir teessür. Belki bu heyecan operasına bile sirayet edecek." Bekçi Zeynel elinde kocaman bir sopayla önlerine düştü. Bağın içinde ağır ağır ilerlemeye başladılar. Kütükler birbiri ardı sıra karanlık dalga dizileri gibi ta uzaklara yayılıp dağılıyor, ay aydınlığı çıplak toprakların üstünde su birikintilerine mahsus ağır parıltılarla yanıp sönüyordu. Bağın nihayetindeki tahta kapıdan ince dikenli bir yola çıkmışlardı. Kurumuş dikenler arasından kertenkeleler hışırdıyor, ağustos böcekleri etrafı dayanılmaz uğultu içinde bunaltıyordu. Bağların yorgun, sıcak kokuları ağır bir bulut gibi nefeslerini tıkıyor, sıcak şaraplar gibi başlarına vuruyordu. Patikanın aşağısındaki araba yolunu gören bir yerinde durmuşlardı. Cavidan babasına yolun uzak bir noktasını gösterdi. "Bak baba, şu gölgeler insan değil mi?" dedi. Hep birden genç kızın gösterdiği yere baktılar. Yolun öte başından irili ufaklı garip bir gölge kafilesi geliyor, en önde bir merkep yürüyordu. Münir Bey misafirlerine izahat verdi. "Bu mevsimde buralarda adettir. Geceleri böyle bağdan bağa misafir kafileleri gelip gider. Fakat niçin böyle sessiz gidiyorlar? Bunlar ekseri ya, türkü filan söylerler, gürültü ederler." Bu sessiz kafile biraz daha ilerledikten sonra bir bağ kenarında küçük bir taş kulenin önünde durmuştu. Birdenbire bir çığlık, bir gürültü koptu. Billur gibi çocuk kahkahaları karşıki tepelere aksediyor, karma karışık sesler ağır bir kemanın refakatiyle bir ninni havası söylüyordu. Vefik Paşa ile Cavidan şaşırıp kalmışlardı. Münir Bey gülerek izah etti. "Bu kule Şeymi Dede isminde bir ihtiyar dervişindir. Yarı meczup fakat rint ehli dil bir adamdır. Bozyaka'da herkes onu tanır ve sever. Şimdiye kadar yalnız yaşıyordu. 2 ay evvel genç bir kadınla evlendi. O vakitten beri herkes dedeye latife eder. Anlaşılan bu gece Kenan çoluk çocuğu toplamış dedeye azizlik etmeye gelmiş." Ninni gittikçe artan kahkahalar, çıngıraklı çocuk haykırışımları içinde bozuluyor, civar kulelerin pencerelerinde ışıklar dolaşıyor, köpekler uluyordu. Nihayet küçük taş kulenin tahta kepenklerinden biri açıldı, elinde mumla beyazlı bir insan hayaleti belirdi. Şemi dedenin elini kolunu sallayarak bağırdığı anlaşılıyor fakat gürültü içinde sesi işitilmiyordu. Münir Bey misafirleriyle beraber patikadan caddeye indiği vakit neşe, gürültü son dereceyi bulmuştu. Şemi dedeye beyaz entarisi, güveylik kırmızı mercan terlikleri eşeği bindirmişler, kafile yeniden yola düzülmüştü. İhtiyar damadı bağıra çağıra kim bilir nerelere götürecekler, ne kadar dolaştıracaklardı. Münir Bey ve misafirleri yol üzerinde göründükleri vakit kahkahalar yavaşladı. Türküler kesildi. Kafile uzaktan zannedildiği gibi sadece bir çocuk alayı değildi. Küçüklerin arasında kocaman gençler, yeldirmeli kızlar da vardı. Münir Bey uzaktan seslendi. Dedem, nedir bu hal? İhtiyar derviş cevap verdi. Ne olacak beyim, kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur. Kalabalık yeni gelen misafirlerin etrafında bir halka çevirmişlerdi. Kenan, kısa beyaz yeldirmeli bir güzel kızla beraber eşeğin yularını tutuyordu. Ceket ve fesi yoktu. Beyaz sadakor gömleğinin göğsü açık, kolları dirseklerine kadar sıvalıydı. Münir Bey, onu misafirlerine takdim ettiği vakit şaşırdı, yarı çıplak vücudundan utanıyor gibi mahcubane gülümseyerek ellerini göğsü üzerine kavuşturdu. Esmer yüzü karanlıkta belli olacak kadar kızarmıştı. Refik Paşa, mini mini kavruk vücudundan nasıl çıktığını hayret ettiği kalın, çatlak sesiyle, ''Sanatkârı bu kadar artistik ve karakteristik bir dekor içinde tanıdığıma çok memnunum.'' dedi. Sonra etrafını çeviren gençlere, çocuklara, uzun sakallı, çıplak kafalı Şemi dedeye, sevimli çehreli eşeğe karşı kısa bir nutuk söyledi. Kenan hafif bir gülümsemeyle önüne bakarak dinliyordu. Cevabı, çıplak bacakları diz kapaklarına kadar örten kısa, beyaz entarisini bir Roma imparatoru gururuyla taşıyan Şemi dede verdi. Paşa Hazretleri, Kenan oğlumuz ilk feyzini bu topraklardan ziyade bu fakir ve aciz Şemi dededen aldı. Kenan'a ilk musiki nefesini fakir nefretmiştir. Çıplak başı, mehtabın içinde pırıl pırıl yanıyor, küçücük yeşil gözleri gür kaşlarıyla uzun sakalının arasında pırıl pırıl parlıyordu. Yabancılarla beraber bulunduğu vakit çehresine daima vakur, sakin, hissiz ve ciddiyet veren Cavidan kendini tutamıyor, güldüğünü göstermemek için başını Münir Bey'in arkasına saklıyordu. Dede devam ediyordu. Maazalik, yumurta kabuğundan çıkar, kabuğunu beğenmez. Fehvasınca Kenan Bey oğlumuzda iktisabi şöhret ettikten sonra dedeyi boşladı. Dedeyi boşlamak sözünden bir manayı remzi kastediyorum. Yani Alaturka musikiyi bırakıp Alafranga'ya çevirdi. Kanaati fakir annemize göre bir tohum, doğduğundan gayrı toprakta bir neşvi nemayı tam idrak edemez. Ama diyeceksiniz ki Kenan, senin meslekte sebat edeydi, sen gibi bir haşa huzur donsuz dede olur kalırdı. O da başka bir bahis. Vefik Paşa kızına döndü. Görüyor musun Cavidan, bu şarkta ne pitoresk adamlar var dedi. Bu tesadüf sayesinde çocukların elinden kendini kurtaran Şeymi dede, yeni misafirlere mutlaka ikram etmek istiyordu. Bahçesinin bir köşesine temiz beyaz hasırlar serilmişti. Ömründe ilk defa hasır üstünde oturan Cavidan, babasının dizlerine dayanıyor, ''Ne yeni tahassüs baba, bu gece tam bir şark hayatı yaşadık.'' diyordu. Şemi dedenin üzümlerini yemeye kimse de takat yoktu. Fakat içeriden neyini getirdiler, ona birkaç eski beste çaldırdılar. Kenan, biraz sonra kafileden ayrılmış, Münir Bey'in misafirlerine refakat etmişti. Bağa döndüğü vakit ay Ilıca tepelerinde batıyordu. Sabah yorgun yorgun dallarını bırakan ağaçların tepesinde bir hafif buğ halinde ağarmaya başlıyor, yaprak kümeleri çalı yığınları arasında kuşlar ötüyordu. Annesi Melek Hanım hala yatmamıştı. Oğlunun bu kadar geç kalmasını merak ediyor, aşağı odanın açık penceresi önünde naif omuzlarında bir yün atkıyla onu bekliyordu. Uzakta bir köpek uludu, dış kapıya giden ince yol üstünde bir gölge belirdi. Melek Hanım yolu daha iyi görmek için uzandı. ''Kenan, Kenan, sen misin?'' diye seslendi. Kenan cevap vermedi, adımlarını daha yavaşlattı, kendi parçalarından birini ıslıkla çalmaya başladı. Bir zamandan beri gergin keman telleri gibi en hafif bir tesire karşı derin, gizli ahenklere boğulan hasta sinirleri, hele böyle sabah saatlerinde mütemadi bir ihtizaz içinde yaşıyordu. Heyecan ıslığa bir musiki aleti hassasiyeti ve rikkati veriyor, muğlak ruhunun ümidini, arzusunu, hüznünü, neşesini bütün ince renkleriyle söylüyordu. Hala ıslığına devam ederek çardakların altından yürüdü, annesinin durduğu pencerenin önüne geldi. ''Niçin bu kadar geç kaldın Kenan?'' ''Ben oradan çıkalı çok oldu anne, bahçe aralarında dolaştım. Ta kırk şamlara kadar gittim. Tek başına oralarda gezmekten korkmadın mı? Yapma böyle Kenan. Kenan alçak pencereye kollarını uzatarak annesinin ince bileklerini tutmuştu. Mavi gözlerinde süzgün bir istirakla gülümsedi. Ben mi korkacağım? Oğluna ilişebilecek bir kuvvet tasavvur ediyor musun? Hayat artık benim anne. Ben artık talihsizliği mağlup ettim.
Ayrım sonu.